Ayrım 60.
14. Ertesi sabah Billy, Hazel'le Hattie'nin parasını ödemek için kente indi. Saxon öyle sabırsızdı ki bu denli basit bir işlemin böylesine uzamasını akıl erdiremiyor, kocasının çok geciktiğini düşünüyordu. Ama Billy arabaya koşulu atlarla çıka gelince onu bağışladı. "Koşum takımlarını ödünç aldım," dedi Billy. "Postumu bana ver, bin. Sana çift heyli görkemli arabayı göstereyim. İnan ki görmeye değer." Saxon öylesine sevinçliydi ki kır yeleli, kır kuyruklu kulu atların çektiği arabayla kentten çıkarlarken hemen ağzını açıp da bir çift söz edemedi. Araba sürücüsünün oturduğu yer yumuşak, arkalığı yüksekti, rahattı. Billy hayran hayran fren tertibatının etkinliğini anlatıp duruyordu. Beygirleri önce kentin sert yoluna sürüp normal gidişi gösterdi. Sonra dik bir toprak patikaya saptı. Araba Poyra'ya kadar çamura battı. Belçikalı aygırın kanını taşıdıklarından emin olmak istiyordu. Saxon tam bir sessizliğe gömülmüştü. Billy onu biraz kaygıyla gözlüyor, yan yan bakıyordu. Sonunda Saxon derin bir iç çekişle sordu. "Ne zaman yola çıkabileceğiz sence?" Billy derin düşüncelere dalmış görünüyordu. "Belki 2 hafta sonra, belki 2-3 ay. Bir bavulu olan ama içine koyacak bir şeyi bulunmayan İrlandalıya benziyoruz. İşte sana araba, işte atlar ama içi boş. Güzel bir av tüfeği biliyorum, 18 dolara alabilirim. Kelepir, ama nasıl alırsın? Hadi bakalım, ödememiz gereken faturalar ne olacak? 22'lik yeni bir otomatik tüfek de var. Onu sana armağan etmek isterdim. Sonra gözün bir 30-30'da alageyik avı için. Sen de benim gibi güzel bir olta kamışı istiyorsun. Sökülür takılır türden. Ama bütün bu takım taklavat kaça patlar? İstediğim koşum takımına su içinde 50 dolar gider. Arabada bir taze boya ister. Ayrıca hayvanları otluğa salmak için ip ister. Arpa için yem torbası ister. Koşum için zımba ister ve bunun gibi daha bir sürü şey. Biz burada beklediğimiz sürece Hazel'le Hattie para yiyecekler ve hiçbir iş görmeyecekler. Ben de yanıp tutuşuyorum yola çıkmak için." Susuverdi, utanmış gibiydi. Saxon kesin bir sesle, "Bana bak Billy, benden sakladığın bir şey var. Gözlerin öyle diyor bana." "Peki Saxon, dinle öyleyse. Sando hoşnut değilmiş, deli gibi saçma sapan konuşuyormuş. Bana bir tek yumruk bile vuramadı. Kendini göstermek için fırsat bulamadı. Bu yüzden rövanşını istiyormuş. Kentte sağda solda hep aynı sözleri ediyormuş arkamdan. Beni tek elle yenebileceğini öne sürüyormuş ama bütün bunlar önemli değil. Önemli olan şu, boks meraklıları mutlaka bir rövanş maçı istiyorlar. Geçen sefer ödedikleri paranın karşılığını alamadılar. Salon tıklım tıklım olacak. Menajerler öyle dediler bana. Bu sabah o yüzden geciktim. 15 gün sonra armut gibi elime düşecek 300 dolar daha var beni bekleyen. Geçen sefer anlattığım durumun aynı. Onu yere sereceğimden eminim. Hala benim sıradan bir boksör olduğumu, rastgele bir yumruğa kurban gittiğini sanıyorum." "Ama Billy, boks karşılaşmalarının sağlığını bozduğunu söylemiştin sen bana eskiden. Bu işi o yüzden bırakıp arabacılığa dönmüştün." "Benim sözüm bu maçlar için değildi. Bu karşılaşmayı baştan kazanılmış sayarım. 7. rounda kadar sürdüreceğim. Gerekli olduğu için değil, ödedikleri paraya karşılık seyircilere bir şey vermiş olmak için. Elbet bir iki yerim şişecek, sıyrılacak. Sonra sırça çenesine vurup gereği kadar onu yerde tutmanın fırsatını ayarlayacağım. Hepsi bu işte. Ondan sonra dengemizi sağlar, ertesi sabah yola çıkarız. Ne dersin? Hadi söyle." Cumartesi akşam Saxon bahçe kapısının mandal sesini duyunca fırladı. Billy yorgun dönüyordu. Saçları ıslaktı, burnu ezilmişti, bir yanağı şişmiş, kulakları sıyrılmış, gözlerinin altı biraz çürümüştü. Altın dolarları karısının avucuna koydu, onu dizlerinin üzerine oturttu. "Bu çocuk hakkında düşüncelerimde yanılmışım," dedi. "Bir açıldı mı bayağı iyi dövüşüyor. 14. rounda kadar adam akıllı uğraştırdı beni. Sonra sana söylediğim gibi indirdim onu. Çenesinin zayıf olması bir şanssızlık onun için. Sandığımdan daha çevik, eli de ağır. Daha 2. roundda kendini saydırdı bana. Arka arkaya bir yumruk atışı var ki nefis. Ama o sırça çene yok mu? 14. roundda kadar onu pamuklar içinde korumayı becerdi. Ama para etmedi, onu devirdim sonunda. Hem bana bak, ben çok sevindim maç 14 round sürdüğü için. Tüm gücümü korudum, kolayca yendim onu. Hiç soluk soluğa kalmadım. Oysa bütün bunlar roundlar hızlı geçti. Bacaklarım demir gibi, 40 round dövüşebilirdim. Bak, sen hiç bundan söz etmemiştim ama Chicago dehşetinden dayak yeri gücümden kuşkulanmaya başlamıştım. Saxon, şaka ediyorsun diye bağırdı. Formunda olduğunu çoktandır bilmiş olmalısın. Carmel'de öylesine boks, güreş ve koşu yaptın ki. Billy ne yaptığını iyi bilen bir kişi gibi başını olumsuz anlamda salladı. Hayır dedi, o büsbütün ayrı. Carmel'de yaptıklarım insanın gücünü tüketmez. Asıl gerçekle, yaşam kavgasıyla karşı karşıya gelmelisin. Round round üstüne, karşında güçlü bir rakip, tam formunda. Ancak o zaman eğer birdenbire felç olmadınsa, eğer bacakların titremiyorsa, yüreğin kopacak gibi çarpmıyorsa, duraksamıyorsan, başında sersemleme belirtisi yoksa, işte o zaman demir gibiyim diyebilirsin. Ben tam sağlıklıyım, anlıyor musun? Ve bir daha ringe çıkarak hiç tehlikeye atmam bu sağlığımı. Durum açık. Kolay kazanılan bu para aslında en zor kazanılanı. Bugünden başlayarak artık %50 geçinen bir arabacıyım ben. Seninle ikimiz yollara düşecek. Ay vadisiyle karşılaşıncaya dek gideceğiz. Ertesi sabah erkenden arabalarına binip Ukiah'tan ayrıldılar. Sürücü yerinde ikisinin arasında tünyen possum öyle sevinçliydi ki pembe dili bir karış dışarıya sarkmıştı. Önce kestirmeden kıyıya inmeyi tasarlamışlardı ama mevsim daha erken olduğundan kış yağmurlarından gevşeyen yollar arabaya geçit vermiyordu. Bu yüzden doğuya döndüler. Lake'e yöneldiler. Niyetleri kuzeye çıkıp Sacramento'nun yukarı vadisine doğru yollarını sürdürmek ve dağlar arasından Oregon'a ulaşmaktı. Sonra bir çember çizip kıyıya yöneleceklerdi. O zaman yollar trafiğe elverişli olacaktı. Onlar da o yoldan Golden Gate'e kadar ineceklerdi. Her yer yeşermiş, toprak çiçeklerle bezenmişti. Dağlara vardıklarında en küçük vadi kocaman bir bahçeye benziyordu. Pöh dedi Billy. Yuvarlanan taş yosun tutmaz derler. Oysa biz çift atlı bir araba tuttuk. Yaşam boyu aynı zamanda bunca çok şeyim olmuş değildi. Üstelik o zamanlar arabayla yersiz yurtsuz dolaştığımda yoktu. Öyle olmasına karşın. Yuh be, düşün ki eşyalarımız bile bizim değildi. Sahip olduğumuz tek şey sırtımızdaki giysilerdi. Birkaç çifte eski çorap. Saxon kocasının elini tutup sevgiyle okşadı. Üzüldüğüm bir tek şey var dedi. Her şeyi sen kazandın. Benim hiçbir katkım olmadı. Hadi canım, her şeyi sen kazandın sayılır. Maçlarda yardımcımın rolü neyse senin rolünde o oldu. Senin yüzünden keyfim yerindedir, formundayım. Bir adam dövüşemez eğer kendisine bakacak iyi bir yardımcısı yoksa. Sen olmasaydın ben burada bulunmazdım. Senin yüzünden kumar masasında neyim var neyim yok topladım. Kapıyı açıp gittim. Sensiz ne olurdum düşündün mü hiç? Şu anda olmaz bir ayyaş olurdu. Belki de bir sarıya fazla vurdum diye ya da herhangi başka bir nedenle San Quentin'de beni asmış olurlardı. Bir de şimdi bak bana. Göğsüne vurdu eliyle. Bir tomar banknot var burada. Patrona at satın almak için. Tuhaf değil mi? Hem sonsuz bir tatil yapıyoruz hem de iş çeviriyoruz. Üstelik de kazançlı şeyler. Hem ziyaret hem ticaret diye buna derler işte. Yeni bir mesleğim daha oldu. Oakland için at alıyorum. Becerikli davranırsam eğer ve becerikliyimdir, Frisco'nun bütün firmaları beni aracı olarak kullanırlar. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor. Sen benim küçük maskotumsun. Eğer possum bizi gözlemeseydi, ama onun bakması umurumda bile değil. Eğilip öptü Saxon. Yokuş yukarı çıktıkça yol daha sarp daha zorlu oluyordu. Neyse ki tepe fazla yüksek değildi. Çok geçmeden taşlı yolun inişine geçtiler. Rengarenk çiçekli çayırlar arasından geçerek Mavi Göller Kanyonu'na vardılar. Vadinin dibinde koyu lacivert bir göl yatıyordu. Karşıda tepelerin kıvrımları giderek kesişiyordu. Ta uzaklarda mavi bir dağ tablonun merkezini oluşturuyordu. Bir yerde arabayı durdurdular. Kara gözlü, kıvırcık kır saçlı, yüz çizgileri düzgün bir adama sorular sordular. Adam Alman şivesiyle karşılık verdi. Yokuşun üzerine kurulmuş bir dağ evinin çardaklı balkonunda sevimli bir kadın gülümsüyordu. Az ileride Billy atları şirin bir lokantalı otele su geçirmeye götürdü. Otelin sahibi dışarı çıktı. Sohbet ettiler. Kara gözlü, kıvırcık, kır saçlı adamın San Francisco'lu bir mimar olduğunu, onun çizdiği planlara göre evini kendi eliyle yaptığını anlattı otelci. Tepeler arasındaki yılan kahve yollardan ilerlerken Billy usulca kıkır kıkır güldü. Sosyal kademelerde yükseliyoruz. Sırtımızda çıkınlarla yürüyeceğimize, arabayla yolculuk yapalı bize başka türlü davranıyorlar, görüyor musun? Hazerli Hetty, Saxon Napos'um ve de kulunuz bendenizi ve de bu lüks arabayı gören herkes bizi gezip tozmaya çıkmış milyonerler sanıyor olmalı. Koyu lacivert renkte ikinci bir gölü geride bıraktılar. Yol genişliyordu. Sağda ve solda yemyeşil çayırlar uzanıyordu alabildiğine. Üzerinde meşe ağaçları ve otlayan hayvanlar görülüyordu. Bir noktada Clear Gölü bir iç deniz gibi gözleri önüne serildi. Yamaçlarında hala kar kalıntıları parıldayan yüksek dağlardan zaman zaman bir bora iniyor, suyun yüzeyini karıştırıyordu. Saxon görünümü seyretti. Bayan Hazard Cenevre Gölü'nden coşkunlukla söz ederdi hep, dedi. Bundan daha güzel mi bilmem. Biri doğruladı. Az önce tanıştığımız mimar bu dağlara Kaliforniya Alpleri diyordu, farkında mısın? Eğer yanılmıyorsam şu ileride gördüğümüz yer Lakeport. Vahşi bir yer. Demir yolu bile yok. Buralarda Ay Vadisi de bulunmaz ama ne güzel görünüm, ne güzel. Bahse girerim ki yazın burası cehennem gibi sıcak olur, dedi Billy. Hayır, bizim aradığımız yer daha yakın olmalı kıyıya. Bununla birlikte güzel olduğuna kuşkum yok. Elbette ki güzel. Duvara asılı bir tablo gibi. Ne dersin, burada mola verip banyo yapalım mı? 10 gün sonra Kolosso yönetim bölgesinde bulunan Williams'a vardılar. Orada uzun zamandan beri ilk kez olarak demir yolu gördüler. Birinin de beklediği boydu. Çünkü yolda Oakland'e göndermek üzere iki nefis at almış, arabanın peşine takmıştı. Saxon bakışlarını engin, göz kamaştıran Sacramento valisi üzerinde gezdirdi ve "Burası çok sıcak" yargısına vardı. Demir yolu yok, tepe yok, orman yok, manzanitas yok, madronyos yok. Issız ve hüzün verici bir yer. Biri karısının sözlerini ekledi. Irmağa takım adalarına benziyor. Korkunç verimli toprak ama kürek mahkumları gibi çalışmak ister. Ağır iş yapmaya meraklı kimselere yarar burası. Üstelik insanı biraz eğlenmeye, hoş zaman geçirmeye iten hiçbir şey yok burada. Balık tutmak yok, avlanmak yok. Çalış babam çalış. Burada yaşasaydım işte yıpranır giderdim. Kuzeye doğru çıktılar. Sıcakta, tozda, Kaliforniya ovalarını geçtiler arabayla. Yeni tarım yönteminin ilk uygulamaları göze çarpıyordu her yerde. Bitmiş durumda yahut bitmek üzere bulunan büyük sulama kanalları, dağlarda üretilen enerjiyi ovaya taşıyan elektrik hatları sınırları çitler ya da tahta perdelerle yeni belirlenmiş küçük araziler üzerinde yeni yapılan bir sürü çiftlik gördüler. Büyük zengin işletmeler bölünmüş, küçük parsellere dönüştürülmüştü. Bununla birlikte 2500 ila 5000 hektarlık geniş topraklarda vardı hala. Sacramento kıyılarından ufka dek uzanan bu toprakların ötesinde birisinde meşe ormanlarıyla kaplı vadiler serpiştirilmişti. Atları sulamak için yaklaştıkları küçük bir araziyle mini mini bir ambarın sahibi, "Burada böyle ağaçlar bittiğine bakılırsa yaman bir toprak olmalı," diyordu. 5 hektarlık arazinin büyük bölümünü genç ve sık meyve ağaçları kaplıyordu. Kalan bölümde beyaz badanalı kümesler ve tellerle kapatılmış geçitler yapılmıştı. Buraya yüzlerce kümes hayvana kapatılmıştı. Adam küçük ahşap bir evin yapımına başlamıştı. Anlatmayı sürdürdü. "Toprağı satın aldıktan sonra ağaç dikmek için işimi bırakıp buraya geldim. Bitirdikten sonra tasfiyeye kadar yeniden eski işime döndüm. Şimdi kesin olarak buraya yerleştim artık. Ev biter bitmez karımı da getireceğim. Sağlığı pek yerinde değil. Kır havası onu iyileştirir. Kentten kurtulmak için planlar kurduk. Yıllarca çalıştık, çabaladık. Şimdi özgürüz artık." Zevkli içini çekti. Yalığın suyu güneşten alınmıştı. "Bekleyin," dedi adam. "Onu içirmeyin. Ben soğuk su veririm hayvanlara." Küçük bir hangara girdim. Elektrik düğmesini çevirdi. Konserve kutusu büyüklüğünde bir motor çalışmaya başladı. Berrak bir su aktı sulama sisteminin merkez kanalına ve ikinci su yollarıyla meyve bahçesine dağıldı. Adam sevincinden yerinde duramıyordu. Hayran hayran baktı. Nasıl? Güzel su değil mi? Nefis, harika diye haykırdı. Bu su tomurcuk demek, yemiş demek, kan ve yaşam demek. Şuna bakın, altın madeninin, meyhanenin ne değeri var bunun yanında? Bunu söylüyorsam bilerek söylüyorum. Yaşamımın büyük bölümünü meyhane işletmekle geçirdim. Bu toprağı da meyhaneden kazandığım paralarla aldım aslında ama hep tiksindim o meslekten. Çocukluğumda bir çiftlikte çalışmıştım. Bu yüzden yaşam boyu kırlarda gezmeye can atardım. Sonunda oldu işte. Ocağının suyu daha iyi görmek için gözlüklerini sildi. Sonra eline bir çapı alıp yan kanallar açmak üzere ana kanaldan aşağıya doğru indi. Yaşamımda görmüş olduğum en tuhaf meyhaneci bu, dedi Billy. Basit bir iş adamı sanacaktım onu. Saxon, hemen gitmeyelim buradan diye yalvardı. Onunla biraz tartışmak isterdim. Adam gözlüklerini sile sile geri döndü. Yüzü ışıl ışıldı. Büyülenmiş gibi bakıyordu suya. Saxon için onu koşturmak, motoru işletmeye kadar kolay olurdu. Bütün bu gördükleriniz 1850'lerden, öncülerden kalmadır, dedi adam. Meksikalılar hiçbir zaman buralara dek gelmediler. Bu topraklar hükümetindi. Herkesin payına 80 hektar düştü. 80 hektar güzel, verimli toprak. Hektar başına alınan buğday ürünü hakkında inanılmaz rakamlar verildi. En çalışkan, en akıllı öncüler kendilerine verilen toprağı değerlendirdiler. Başka öncülerle ortaklık kurdular. İyi bir çiftlik kurmak için çok toprağa gerek olduğuna göre iyi çiftliklerin sayısı bu bölgede hızla çoğaldı. Saxon Mark'ın sözünü anımsayıp, şanslı çıkan onlar oldu, dedi. Adam kafasını sallayarak onayladı, sonra konuşmasını sürdürdü.